Ayrım 32, sayfa 351. 8. bölüm, Başbakanın biyografisine bir katkı. Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan zaman zaman giyimiyle medyanın gündemine gelen bir isim. Genelde yapılan haberler övgü dolu. Bizim topraklarımızda henüz estetik ile süsleme farkı pek bilinmediği için övgüler bazen insanı şaşırtıyor. Diyanet İşleri Başkanı'nın cübbesi dikkatinizi çekiyor mu? Her geçen yıl cübbe daha süslü hale geliyor. Önce bir soralım, bu cübbe örfi mi, dini mi? İslam'da cübbe var mı? Hazreti Muhammed namaz kılarken özel bir giysisi var mıydı? Yoktu. Dört halifenin özel bir cübbesi, kıyafeti var mıydı? Yoktu. Demek ki İslam'da cübbe yok. Son yıllara kadar Diyanet İşleri Başkanları sade beyaz bir cübbe giyerlerdi. Serefler, kaftanlar yoktu öyle. Peki neden her geçen yıl Diyanet İşleri Başkanı'nın cübbesi süslü hale geldi? Nereden çıktı bu sedef, düğmeler, kaftanlar? Nasıl sormayız, özlenen Osmanlı Şeyhülislamlığı mı? Neyse, konumuz bu değil. Konumuz Oda.tv.com'da yer alan bir haber. Habere göre Emine Erdoğan her ayın belli günleri birkaç yakın arkadaşıyla akşam saatlerinde İstanbul Kanyon'daki Harvey Nichols mağazasına gidiyor. Nedense girişini gizliyor. Örneğin mağazaya garaj kapısından giriyor. Herhalde güvenlik için. Bu arada yine güvenlik için olacak, Harvey Nichols mağazası Emine Erdoğan gelmeden birkaç saat önce müşterilere kapatılıyor. Emine Erdoğan, Harvey Nichols'ın satış danışmanları eşliğinde alışverişini yapıyor. Yine kimselere görünmeden asansörle direkt garaja iniyor ve kendisini bekleyen araçlarla kanyondan ayrılıyor. Haber böyleydi. Bu haberden sonra Emine Erdoğan Oda.tv.com'u mahkemeye verdi. 5000 TL'lik tazminat davası açtı. Emine Erdoğan dava dilekçesinde kişilik haklarının zedelendiğini öne sürdü. Alışveriş merkezinden alışveriş yapmanın bir hakaret olarak görülmesi ilginçti. Dava Ankara 10. Sulh Hukuk Mahkemesi'nde görüldü. Herhalde mahkeme heyeti de böyle bir davayla ilk kez karşılaşmış olacak ki davada tazminat koşullarının oluşmadığına karar verdi. Yani Emine Erdoğan'ın açtığı davayı reddetti. Böylece Emine Erdoğan hayatında ilk kez bir medya kuruluşuna açtığı davayı kaybetti. Dünyanın her yerinde başbakan eşlerinin kıyafetleri, nereden alışveriş yaptıkları haber olarak medyada yer alır. Fransa'da yaşanan sıcak bir olayı örnek vermeliyim. Fransa'da hükümet yanlısı Le Figaro gazetesi, Fas asıllı Adalet Bakanı Rachida Dati'nin fotoğrafından parmağındaki 16 bin euroluk yüzüğü silince büyük bir skandal patladı. Evet, Le Figaro Dati ile yapılmış röportajda kullanılan fotoğrafta Dati'nin parmağındaki Chaume marka 15.900 euro, yaklaşık 33.500 YTL değerinde elmaslarla süslü yüzüğü Photoshop yöntemiyle silmişti. Olay Le Figaro gazetesinin yandaş medya olmakla suçlanmasına yol açtı. Bu suçlamalar üzerine Le Figaro'nun görsel yönetmeni Deborah Altman, "Dati'nin kararımızdan hiç haberi yok. Kendi inisiyatifimizle yaptık ve kararımızdan pişman değiliz. Gösterişli yüzüğün sözlerinden daha fazla göze çarpmasını istemedik" savunmasını yaptı. Hatırlanacağı üzere Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün eşi Hayrünnisa Gül'ün bir serginin açılışında parmağında bulunan yüzükle Türkiye'de konu olmuştu. First Lady Hayrünnisa Hanım'ın parmağında 65.000 YTL'lik tek taş topaz İstanbul yüzüğünde Ayasofya ve Topkapı Sarayı'nın motifleri vardı. Yüzük bizim medyada Bayan Gül'ün şıklığını arttırdığı için övülmüştü. Neyse, iki ülkenin, iki kültür, iki medya arasındaki farkı bu diyelim. Suudi Arabistan Kralı'nın hediye ettiği mücevher iddialarını ise hiç girmeyelim. Konumuza dönersek Emine Erdoğan politikacı eşlerinin kıyafetlerinin haber olduğunu iyi bilir. Harvey Nichols mağazasından alışveriş yapmasını kişiliğine hakaret olarak görmesi için bir nedeni olmalı kuşkusuz. Niye bu kadar tepki göstermişti acaba? Bu soru önemli. Çünkü Oda.tv.com'un Erdoğan ailesi için yaptığı şu haberlere nedense hiçbiri tepki göstermedi. Bu haberlerden biri Verso strateji uzmanı Erhan Göksel'in başbakana soru başlığı altında dostlarına attığı şu mesajdı. Başbakan, 23 Temmuz 2001 tarih ve 2501 sayılı gider pusulası ile A. Burak Erdoğan'a altın takı bozdurma ödemesi yapan Askolt AŞ, 262 milyar 802 milyon 364 bin TL ödedi mi? 23 Temmuz 2001 tarihinde oğlunuz Burak Erdoğan, altın takı bozdurma ödemesi yapan Askolt AŞ'den aldığı 262 milyar 802 milyon 364 bin TL'yi size borç mu verdi? 2001'de oğlunuzdan aldığınız 262 milyar TL tutarındaki borcun ödendiği, ancak 7 Şubat 2006 tarihli mal beyanınızda gözükmediği doğru mu? Bu sorular nedeniyle Oda.tv.com'a bir açıklama gelmedi. Dava da açılmadı. Gerçi sonra Erhan Göksel Ergenekon soruşturması nedeniyle gözaltına alınıp sorgulandı. Ama bunun bu sorularla bir ilgisi var mıydı bilemem. Devam edelim. Sonra yerel seçimler döneminde CHP'li Kemal Kılıçdaroğlu ortaya bir isim attı. Ekrem Tosun. Ardından Kılıçdaroğlu şunu sordu. Başbakan Ekrem Tosun'u tanıyor mu? İş hemen anlaşıldı. Ekrem Tosun meselesi açığa çıktı. Artık Türkiye bir ismi yakından tanıyor. Cihan Kamer. AKP döneminde yıldızı parlayan iş adamlarından. Hangi değerli taşı kaldırsanız altından Cihan Kamer çıkıyor. Bir bakıyorsunuz Fenerbahçe Yönetim Kurulu'nda. Bir bakıyorsunuz İstanbul'daki sel felaketinde 7 şoförün öldüğü dere kenarındaki tır garajının sahibi. Neyse, konumuz Cihan Kamer değil. Gün gelir AKP'nin iş adamları da kitap olur. Konumuza dönersek, hani Erhan Göksel Burak Erdoğan'ın altınlarını sormuştu. İşte bu Ekrem Tosun bu altınların akıbetinin ortaya çıkmasına neden oldu. Burak Erdoğan'ın eşi Sema ile Recep Tayyip Erdoğan'ın diğer oğlu Bilal ortak olup İstanbul Atatürk Havaalanı Free Shop bölümünde bir altın mağazası açtılar. Atagold firmasına ait mağazanın hepsine sahip değillerdi. Diğer ortakları Cihan Kamer ve Ekrem Tosun'du. Kılıçdaroğlu'nun sorduğu Ekrem Tosun Erdoğan ailesinin ortağıydı. Bu ortaklıktaki sermayeleri düğün takıları mıydı bilinmez. Ancak Erdoğan ailesinin çocukları ticari hayatta çok aktiftiler. Örneğin Başbakan Erdoğan'ın Necmettin Erbakan'dan dolayı adına Necmettin Bilal ismini verdiği genç yaşındaki başarılı oğlunun sadece kuyumcu mağazası yoktu. Kozmetikten fast food zincirine kadar birkaç şirketi daha vardı. Maye Dış Ticaret, Doruk Izgara Limited şirketi, Atagold AŞ. Dipnot, Necmettin Bilal Erdoğan Harvard'da master yaptı. John Hopkins'te doktora yaparken birden yurda dönüp bir aylık askerlikten yararlandı. Askerlik biter bitmez de Türkiye'de fast food zinciri kurdu. Bu kadar ilim irfan okuma bunun için miydi? Emine Erdoğan, Harvey Nichols mağazasına alışveriş yaptığını yazanları mahkemeye veriyor. Ama oğlu Bilal Erdoğan, ABD'nin ünlü makyaj malzemesi üreticisi Bella Pierre kozmetik ürünlerinin Türkiye'de ortaklık yapmasına onay veriyor. Demek ki Emine Hanım'ın meselesi Harvey Nichols mağazasına alışveriş yapması değildi. Neydi peki? Bilal Erdoğan iyi de para kazanıyor anlaşılan. ABD'de 261.500 dolara ev aldı. Düşünsenize başarıyı, babaları 1994'te İstanbul Belediye Başkanı olarak gösterdiği mal beyanında sadece 5.110 lira serveti vardı. Her ne kadar ünlü Forbes dergisi dünyanın en zengin politikacılar arasında Başbakan Erdoğan'ı 8. sırada gösterse de ben inanmıyorum. Güya Erdoğan'ın serveti İngiltere Kraliçesinden, Norveç Kralından, Monaco Prensinden filan fazlaymış. Servetini bilmem ama Erdoğan kim ne derse desin politikada son derece başarılı oldu. Yahudi cesaret madalyalı ilk Müslüman mücahidi. Bu madalyanın önemi büyüktür. 1906'da New York'ta Yahudi bankerler tarafından kurulan, misyonu İsrail devletini kurmak ve Siyonizmi dünyaya egemen kılmak olan Dünya Musevi örgütlerinin çatısı kabul edilen AJC, ABD Yahudi Kongresi, sadece Siyonist önderlere layık gördüğü cesaret madalyasını kuruluşundan beri ilk kez Müslüman bir siyasetçiye verdi, Başbakan Erdoğan'a. Keza Yahudilerin diğer örgütü ADL, Anti-Defamation League de Başbakan Erdoğan'a üstün hizmet madalyası verdi. Bakın, bunlar kolay kolay kimseye verilen ödüller değildir. Helal olsun deyip biz diğer oğlu Ahmet Burak Erdoğan'dan devam edelim. Başbakan Erdoğan'ın babasının adını verdiği Ahmet Burak Erdoğan'ın Bumerts ve MB isimli iki denizcilik şirketinde yönetim kurulu üyeliği ve ortaklığı var. Peki hepsi bu kadar mı? Acaba başbakanın oğullarının yurt dışında şirketleri var mı? Henüz uluslararası belgelere ulaşamıyoruz ama güvenilir kaynaklarımızın aktardığına göre böyle bir şirket var. Bu şirket deniz taşımacılığı yapıyor ve bünyesinde 10 kadar gemi barındırıyor. İddia bu. Ama şu iddia değil. İstanbul'un son dönemde yıldızı parlayan Emirgan sırtlarında Reşit Paşa Aykan Sokak 10 numarada güzel bir villa var. Bir genç adam bir gün Aykan Sokak 10 numaradaki villayı gezdi, beğendi. Kısa süre sonra bir başka adam geldi ve villa sahibine kaça satarsınız diye sordu. Villanın sahibi bir Avusturyalıydı. Avusturyalı mülkünü satmak niyetinde olmadığı için uçuk bir fiyat söyledi. 1 milyon 750 bin dolara satarım. Alıcı hiç üstelemedi, pazarlık bile yapmadı. Avusturyalı mülk sahibine 500 bin dolar nakit ön ödeme yaptı. Villanın içinde kiracı çıktıktan sonra tapu devri yapıldı. Devir esnasında bedelin bakiyesi yani 1 milyon 200 bin dolar ödendi. Dikkat ediniz, paralar hep nakit ödeniyor. Villayı satın alan genç adam çok mutlu oldu. Ortağı olduğu şirketi villaya taşıdı. Bu genç adam Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın büyük oğlu Ahmet Burak'tı. Şirketin adı Bumerz Denizcilik ve Ticaret Anonim Şirketi'ydi. 1 milyon 750 bin dolara villa alan bu şirketin sermayesi ne kadardır dersiniz? Şirket sermayesi Aykan Sokak 10 numaraya taşınırken 1 milyon liraydı. Yani villanın fiyatı şirket sermayesini aşıyor. Peki bu nasıl oluyor? Her şeyi de bana sormayın. Bumerz şirketinin ilk adı Turkuaz'dı. Aralarında Burak Erdoğan'ın bulunduğu 5 ortak 10 Nisan 2006'da 1 milyon lira sermaye ile Turkuaz'ı kurdu. İlk adres Üsküdar İmrahor mahallesindeydi. Ortaklar arasında Başbakan'ın ağabeyi Mustafa Erdoğan ile eniştesi Ziya İlgen ve 2001 yılında Burak Erdoğan'ın kayınpederi olan Osman Ketenci yer aldı. Burak Erdoğan 250 bin liralık sermaye ile şirketin %25'ine sahipti. %25'er pay sahibi diğer iki isim ise büyük enişte İlgin ile amca Erdoğan'dı. Aradan 5 ay geçti, şirket olağanüstü genel kurulu topladı. Genel kurul Plakçılar Çarşısı olarak bilinen un kapanındaki İMÇ 2. blokta gerçekleşti. Şirketin yeni ünvanının bu merze dönüştürülmesi ve şirketin 1 milyon 750 bin dolara satın alınan Aykan Sokak 10 numaradaki yeni mekanına taşınması kararı alındı. Resmi kayıtlara göre bu tarihte şirket sermayesi halen 1 milyon liraydı. Aradan 6 ay geçti, ortaklar yeniden bir araya geldi. Bu merzin 2006 yılı olağan genel kurulu 7 Şubat 2007 tarihinde toplandı. Şirket sermayesi 1 milyon liradan 2 milyon liraya yükseltildi. Burak Erdoğan'ın sermaye taahhüdü de 250 bin liradan 500 bin liraya yükseltildi. Ne tempo değil mi? Nisan 2006'da 1 milyon lira sermaye ile şirketi kur, 5. ayın sonunda 1 milyon 750 bin dolara villa ofis al, 6 ay sonra da sermayeni 2 milyon liraya çıkar. İlginç olan ise Şubat 2007 tarihinden sonra sermaye artırımı filan olmaması. Oysa işe son derece hızlı başlamışlardı. Acaba işler mi pek iyi değildi? Unutmadan küçük bir not daha aktaralım. Burak Erdoğan'ın villa komşuları arasında Remzi Gür ile Başbakan Erdoğan'a yakın Sudan ve İran'da petrol ve gaz kuyuları alan çok zengin bir başka aile dostu daha bulunuyor. Bu para işleri hep sıkıcıdır. Gelin Erdoğan ailesinin denizciliğe merakının nereden geldiğine bakalım. Başbakan Erdoğan'ın ataları. Başbakan Erdoğan İstanbul metrobüs hattının açılışında bir pankartla karşılandı. Son Osmanlı Padişahı 1. Recep Tayyip Erdoğan. Başbakan Erdoğan'ın ailesinin Osmanlı Sarayı ile bir ilgisi var mıydı? Gerçi aile içinde Başbakan Erdoğan'a sultanım, sultanımız diye hitap ettiği söyleniyorsa da dede Bakatalı Tayyip'in Osmanlı Sarayı ile pek ilgisi yoktu. Tarih 8 Mart 1916, Ruslar Rize'yi işgal etti. Yöre halkı evini, bahçesini, hayvanını bırakıp Trabzon'a doğru kaçmaya başladı. Ruslara en büyük yardımı Karadeniz'deki Rum ve Ermeni çeteler yaptı. 2 yıl önce İstanbul'dan Rize'ye gelen ve buradaki yerli halkın katılımıyla gücünü arttıran Teşkilat-ı Mahsusa fedaileri bu kez işgalci güçlere karşı çete savaşı vermeye başladılar. Bu ittihatçı fedailerin arasında yörede Bakatalılar olarak bilinen aileden kimseler var mıydı? Tarih 17 Kasım 1913. Ayrılıkçı çetelerle aynı olanların yöntemlerini kullanarak gayri nizami harp yapmak amacıyla paramiliter Teşkilat-ı Mahsusa kuruldu. Teşkilat harbiye nezaretine bağlıydı. 5 kişilik çelik çekirdek yönetim kadrosu vardı. Doktor Nazım, Doktor Bahaettin Şakir, Yüzbaşı Atıf Kamçı, Binbaşı Süleyman Askeri, Emniyet Müdür Muavini Cemal Azmi. Başkan Süleyman Askeri'ydi. Teşkilatın 2 birimi vardı, harici ve dahili. Harici bölümün görevi cephe gerisinden sızarak sabotaj eylemleri düzenlemek, düşman hakkında istihbarat toplamak, düşman topraklarına gerilla tipi akınlar ve propaganda yapmaktı. Dahili bölüm ise yurt içinde asayişi sağlamaktan, mahalli güçleri örgütlemekten, propaganda yapmaktan sorumluydu. Sadece askerler değil, siviller de Mehmet Akif Ersoy'dan Saidi Nursi'ye, İzmir'de ilk kurşun atan Hasan Tahsin'den şair Mehmet Emin Yurdakul'a kadar gönüllü olarak teşkilata katıldı. Her kesimden ve görüşten insanı tek yüksek hedef birleştirmişti, vatanı savunmak. Bu nedenle Kafkasya'dan Hindistan'a, Avrupa'dan Arabistan çöllerine kadar sonuçta ömrünü çoktan tamamlamış bir imparatorluğu yeniden diriltmek için öldürdüler, öldüler, esir düştüler. Tarih 1 Kasım 1914. Ruslar karadan ve denizden Karadeniz'e harekata başladı. Rus donanması Karadeniz kıyılarını bombalarken Kara Ordusu Artvin'i işgal etti. Aynı günlerde Teşkilat-ı Mahsusa fedaileri İstanbul'dan Karadeniz'e geldi ve merkezi Trabzon'da bulunan Lazistan Müfrezesi Komutanlığı kuruldu. Bölgedeki neredeyse tüm erkekler silah altına alındı. Kimler yoktu ki gönüllüler arasında? Tuzcuoğlu Memiş grubu, Basa oğulları, Alemdar oğulları, Sipahi oğulları, Mataracılar vesaire. Bakatalı Tayyip bunlar arasında mıydı? Bilinmiyor. Ermeniler kurmayı düşündükleri Büyük Ermenistan sınırları içine Doğu Karadeniz'i de katmak istiyorlardı. Rumlar da Ermenilerle ittifak halindeydi. Savaş sırasında Rus ordusuna destek veriyor, cephe gerisinde ayaklanma çıkarıyorlardı. Trabzon vilayeti salnamesinde merkez Canik, Rize ve Gümüşhane'de 50.233 Ermeni vardı. Hepsi değil ama önemli bir bölümü iç bölgelere tehcir edildi. Ancak göç yollarında nakliye araçlarının olmaması saldırılar ve hastalıklar yüzünden binlerce Ermeni öldü. Bu arada sadece Ermenilere tehcir yapılmadı. 16 Haziran 1916'da eli silah tutan 15-50 yaş arasındaki Rumlar da Karadeniz'den uzaklaştırıldı. Bu tehcir sırasında Bakatalı Tayyip görev yaptı mı? Bilinmiyor. Ermeni ve Rum tehcirlerine rağmen Sarıkamış'ta büyük kayıp veren Osmanlı ordusu Rusların Karadeniz harekatını durduramadı. Rus ordusu Trabzon'a kadar yaklaştı. Teşkilat-ı Mahsusa müfrezelerinin mevcudu 1000 kişiye kadar düştü. Bu fedailerin de tek yapabildikleri Rus askerlerinin kıyafetlerini giyip içlerine sızıp eylem yaparak Rusları durdurmaya çalışmaktı. Rize'nin Pekmezli köyünden Serdümen Recep, Çakıroğlu İsmail Ağa, İkizdereli Süleyman Sırrı, Mataracı Mehmet, Pazarlı Talatorzade Fevzi, Rizeli Lazoğlu Mustafa kahramanlıklarıyla örnek oldular. Rusya'daki Bolşevik devrimi sonucu Ruslar çekilmeye başladı. Fakat Ermenilerin Karadeniz'i bırakmaya hiç niyeti yoktu. Teşkilat-ı Mahsusa ile aralarında kanlı çarpışmalar oldu. Rize 2 Mart 1918'de kurtarıldı. Bakatalı Tayyip kayıptı. Potamya Rize'nin Güneysu ilçesinin Osmanlı dönemindeki adıydı. İlçeye bağlı Tepebaşı veya Singaz ile Dumankaya veya Pilihoz köylerini birbirinden ayıran ve Ayane Dağı olarak bilinen tepede Rus işgalinden kalma çadır direkleri bugün hala mevcuttur. Başbakan Erdoğan'ın baba tarafı Pilihozludur. Babası bu köy doğumludur, Ahmet Erdoğan. Dedesi ise Bakatalı Tayyip. Ailenin kökü Osmanlı kayıtlarında 1835'e kadar gidiyor. Kırca sakallı Mehmet'in Mustafa ve Yunus adında iki oğlu var. Başbakan Erdoğan'ın ailesi Yunus'tan gelme. Kafkasya'dan geldikleri söyleniyor. Başbakan Erdoğan'a göre Gürcüler. Yöre halkına göre ise Bakatalılar Çeçen ya da Çerkez. Dipnot: Doktor Turgut Günay'ın Rize ili ağızları kitabına baktım. Bakata sözcüğünü bulamadım. Dede Bakatalı Tayyip hakkında hemen hemen hiç bilgi yok çünkü 1. Dünya Savaşı'nda kayboldu. Rize'deki çarpışmalar sırasında şehit düştüğü söyleniyor. Düzenli orduda mı görev aldı yoksa teşkilat-ı mahsusa müfrezelerinde mi yer aldığı pek bilinmiyor. Bilinen Ermeni tehciri döneminde Karadeniz'de olduğu söylentisi. İttihatçı fedailere katıldığı yorumları da yapılıyor. Dedesi konusunda Başbakan Erdoğan da belki de sorulmadığı için bugünlere kadar hiç konuşmadı. Başbakanın biyografisini anlatan kitaplarda da Bakatalı Tayyip'in adı yok. Pilihoz köyündeki sarp kayaların olduğu tepenin en üstü, Ruslarla çarpışarak ölenlerin anısına şehitlik adıyla biliniyor. Kim bilir, Bakatalı Tayyip de oradaki isimsiz kahramanlardan biridir. Kayıp Bakatalı Tayyip arkasında dul bir eş ve bir oğul bıraktı, Ahmet. Küçük yaşta babasız kalan Ahmet'i bir iddiaya göre amcası, bir diğer iddiaya göre üvey babası Molla Yunus büyüttü. Molla Yunus seferberlikte askere alınmadı. Anlatılanlara göre bunun sebebi çevrede eli kalem tutan eğitimli tek kişi olması. Bakatalı Tayyip pek anımsanmasa da Molla Yunus ilçede tanınmış biri, ilginç bir karakter. Hem Osmanlı döneminde İttihatçılara hem de milli mücadele döneminde Kuvvayi Milliye'ye destek veren Molla Yunus'un Cumhuriyet devrimlerinin halk tarafından anlaşılması ve benimsenmesinde de önemli katkıları olduğu dile getiriliyor. Keza Rize'de Latin harflerini ilk öğrenen ve halka öğreten kişi olarak anılıyor. Rize'deki şapka devrimine karşı çıkan yobazlara karşı duruşuyla hatırlanıyor. Ahmet Erdoğan genç yaşında aynı köyden Fatma Hanım'la evlendi. 1929'da oğlu Hasan, bir yıl sonra da ikinci oğlu Muhammed dünyaya geldi. Ahmet Erdoğan ailesini köyde bırakıp İstanbul'a göçtü. Bütün göçmen Rizeliler gibi denizcilik yaparak hayatını kazandı. İstanbul'da Tenzile Hanım'la ikinci evliliğini yaptı. Bu evlilikten de iki oğlu bir kızı oldu. Mustafa, Vesile ve... Son Osmanlı Padişahı 1. Recep Tayyip Erdoğan. Bugün Ahmet Erdoğan'ın yolunu torunu sürdürüyor. Torun Ahmet Burak Erdoğan amcası ve eniştesiyle birlikte aile mesleği olan deniz tajımacılığını devam ettiriyor. Tabii bir farkla, Ahmet Erdoğan ücretli bir işçiydi, torunu ise patron. Necmettin Bilal Erdoğan ise son şirketi Doruk Limited şirketiyle baba mesleği gıda sektörüne girdi. Başbakan Erdoğan Elif Sucukları'nın muhasebecisiydi. Sonra Sabri Ülker'in damadı Orhan Özkorur ile yeni doğan gıda pazarlama ve ticaret AŞ'yi ve eniştesi ve kardeşiyle Emniyet Gıda Limited şirketini kurdu. Başbakan Erdoğan ticarete devam etseydi ne kadar başarılı olurdu acaba? Bunu şu nedenle sordum. Ticarette bu topraklarda herhalde en başarılı devlet adamı Sultan II. Abdülhamit. II. Abdülhamid'i çok seven Başbakan Erdoğan, padişah kendine örnek alıyor olabilir mi?